Ford, boş gözlerle ona bakmayı sürdürürken, düşüncelerini bu yepyeni kavram çerçevesinde yavaş yavaş bir düzene sokmaya çalıştı. Bu işten yüzsüzlükle sıyrılmayı gerçekten başarabilecekler miydi acaba? "Evet, devam et," diye Arthur'u yüreklendirdi Vogon. "Ve şey, ilginç uyak oyunları da vardı," diye devam etti Arthur. "Ki bunlar da şeyle şey birlikte kullanılmış. Bocaladı. Ford tehlikeye atılarak onun yardımına koştu. "Temeli oluşturan mecazın gerçeküstücülüğü. O da bocaladı. Ama Arthur böylece tekrar hazırlanacak kadar vakit bulabilmişti. "İnsanlıkla, vagonlukla," diye ona fısıldadı Ford. "Şey, evet, bu uyak oyunları şairin merhametli ruhunda taşıdığı vagonlukla, pardon, birlikte kullanılmış görünüyor." Arthur, oyunun sonuna geldiğini hissediyordu. Böylece uyak oyunları şiirin yapısı aracılığıyla kendine bir yol açıp onu ağrılaştırıyor, onu aşıyor ve diğerinin temel ikilikleriyle hesaplaşıyor. Zafere yaklaşmakta olan Arthur'un sesi gittikçe yükseliyordu. Dinleyici de engin ve canlı bir kavrayışla, ama zaferin sandığı kadar yakın olmadığını anladı. Ford, acıyı durdurucu son darbeyi indirmek için atıldı. Şiir, her ne hakkındaysa ona engin ve canlı bir kavrayışla yaklaşıyor, dedi bağırarak. Sonra ağzının kenarıyla hafifçe fısıldadı. İyi çıkardın Arthur, çok iyiydi. Vogon onları dikkatle inceledi. Söylenenler bir an için ruhunun ırkına özgü acılarla dolu kısmına dokunmuştu. Ama hayır, diye düşündü. Bunun için artık çok geçti. Sesi bir kedinin hışır hışır bir naylonla oynamasını andırıyordu. Yani acımasız, duygusuz ve kalpsiz dış görünüşümün altında yalnızca sevilmek istediğim için mi şiir yazdığımı söylüyorsunuz, dedi. Duraksadı. Bu doğru mu? Ford sinirli bir kahkaha attı. Evet, bunu söylemek istiyorum, dedi. Hepimiz içten içe, anarsın ya, Vogon ayağa kalktı. Hayır, tamamen yanılıyorsunuz, dedi. Yalnızca acımasız, duygusuz ve kalpsiz dış görünüşümü daha çok belirginleştirmek için şiir yazıyorum. Öyle ya da böyle, sizi gemiden atacağım zaten. Muhafız, tutsakları 3 numaralı hava kilidine götür ve dışarı at. Ne? İri yarı genç bir vagon muhafız öne çıktı ve kalın yağlı kollarıyla onları kayışların arasından çekip çıkardı. Bizi uzaya atamazsınız, diye bağırdı Ford. Biz bir kitap yazmaya çalışıyoruz. Direnmek faydasız, diye bağırarak karşılık verdi vagon muhafız. Vagon muhafız ordusuna katıldığında ilk öğrendiği cümleydi bu. Kaptan dalgın bir keyifle onları izledi ve sonra sırtını döndü. Arthur çılgınca çevresine bakındı. Şimdi ölmek istemiyorum, diye bağırdı. Hala başım ağrıyor. Cennete baş ağrısıyla gitmek istemiyorum. Bütün aksiliğim üstümde olacak ve cennetin tadını çıkaramayacağım. Muhafız ikisini de boyunlarından sıkıca kavradı ve kaptanın sırtını saygıyla eğilerek selamladıktan sonra ani bir manevrayla itiraz etmekte olan iki tutsağı sürükleyerek köprüden çıkardı. Çelik bir kapı kapandı ve kaptan yine tek başına kaldı. Şiir defterini yavaş yavaş karıştırırken sessizce mırıldanarak derin düşüncelere dalmıştı. Dedi. Temeli oluşturan mecazın gerçeküstücülüğü. Bunu bir an değerlendirdi, sonra zalimce bir gülümsemeyle defterini kapattı. Ölüm onlar için fazla iyi bir son, dedi. Çelik duvarlı uzun koridor, vagonun Kauçuğu andıran koltuk altlarına sıkıştırdığı iki insansının güçsüz debelenmeleriyle yankılandı. "Bu harika!" dedi şaşkınlıktan zırvalayan Arthur. "Bu gerçekten müthiş! Bıraksana beni, seni hayvan!" Vagon muhafız onları sürüklemeye devam etti. "Endişelenme," dedi Ford. "Bir şeyler düşüneceğim." Ama sesi hiç de umut verici gelmiyordu. "Direnmek faydasız," diye böğürdü muhafız. "Böyle şeyler söylemeyi kes," dedi Ford kekeleyerek. "Böyle şeyler söylersen olumlu zihinsel yaklaşımımızı nasıl koruyabiliriz?" "Tanrım," diye yakındı Arthur. "Olumlu bir zihinsel yaklaşımdan bahsediyorsun. Ama bugün yok edilen senin gezegenin değildi. Bu sabah uyandığımda güzel ve rahat bir gün geçireceğimi düşünüyordum. Ufak tefek bir şeyler okuyacak ve köpeği fırçalayacaktım. Saat henüz öğleden sonra 4 ve ben bu saatte yerkürenin hala dumanı tüten kalıntılarından 6 ışık yılı uzaktaki bir uzay gemisinden dışarı atılıyorum." Vagon onu daha sıkı tutmaya başlayınca gurultulu sesler çıkararak anlaşılmaz bir şeyler daha geveledi. "Pekala," dedi Ford. "Sadece paniğe kapılma." "Paniğe kapılmaktan söz eden kim?" diye bağırdı Arthur. "Ben hala kültür şoku yaşıyorum. Sen bir de beni duruma uyum sağlayıp ne olup bittiğini iyice anladıktan sonra gör. İşte o zaman paniğe kapılmaya başlayacağım." "Arthur, Arthur, gittikçe histerik davranıyorsun. Kapa çeneni." Ford bütün gücüyle düşünmeye çalıştı. Ama tekrar bağırmaya başlayan muhafız sağlıklı düşünmesini engelliyordu. "Direnmek faydasız. Sen de çeneni kapayabilirsin," diye bağırdı Ford. "Direnmek faydasız." "Of, kes artık şunu," dedi Ford. Başını kendisini tutan muhafızın yüzünü görene dek çevirdi. O anda aklına bir fikir geldi. "Bu tür şeylerden gerçekten hoşlanıyor musun?" diye aniden sordu. Vagon durup hareketsizleşti ve yüzüne yavaş yavaş sınırsız bir aptallık ifadesi yayıldı. "Hoşlanmak mı?" diye gürledi. "Ne demek istiyorsun?" "Demek istediğim şu," dedi Ford. "Bu sana tam anlamıyla tatmin edici bir yaşam sunuyor mu? Etrafta ayaklarını yere vura vura dolaşmak, bağırıp çağırmak, insanları uzay gemilerinden atmak." Vagon alçak ve çelik tavana boş boş baktı. İki kaşı neredeyse birbiri üstüne binecekti. Ağzı açıldı ve öylece kaldı. "Ama mesai saatleri iyi," diyebildi sonunda. "Öyle olmak zorunda," diye onayladı Ford. Arthur bakmak için başını Ford'a çevirdi. "Ford, ne yapıyorsun?" diye sordu. Şaşkınlık içinde fısıldayarak. "Yalnızca çevremde olup bitenlerle ilgilenmeye çalışıyorum, tamam mı?" dedi Ford. "Demek saatler oldukça iyi, öyle mi?" diye devam etti. Miskin düşünceler zihninin karanlık derinliklerinde uyuşuk uyuşuk kıpırdanmaya başlarken Vagon başını eğip ona baktı. "Evet," dedi. "Ama sen konuyu açtığın için söylüyorum. Zamanın büyük bölümü oldukça berbat geçiyor. Bir tek şey dışında," tekrar düşündü, ki bu da tavana bakmasını gerektirmişti. "Bazen bağırıp çağırmak çok hoşuma gidiyor." Ciğerlerini havayla doldurup böğürdü. "Direnmek." "Evet, evet, tamam," diye hızla sözünü kesti Ford. "Bu işte başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ama madem çoğunlukla berbat," dedi yavaşça, sözcüklere hedefe ulaşmaları için zaman tanıyarak. "O zaman neden bu işi yapıyorsun? Bunun nedeni nedir? Kızlar, deri, maçoluk, yoksa bütün bunların anlamsız sıkıcılığıyla boğuşmak sana ilginç bir meydan okuma fırsatı mı sunuyor?" Arthur şaşkınlık içinde bir Ford'a, bir muhafıza bakıyordu. Dedi muhafız. Bilmiyorum. Galiba ben bu işi yalnızca işte teyzem uzay gemisi muhafızlığının Genç bir vagon için iyi bir meslek olduğunu söyledi. Anlarsın ya, üniforma, bele takılan kılıfın içinde aşağı sarkan sersemletici ışın tabancası, anlamsız sıkıcılık falan. Bak gördün mü Arthur, dedi Ford. Kanıtlamaya çalıştığı şeyi sonuca bağlamış birinin tavrıyla. Sen de derdin var sanıyorsun. Arthur gerçekten de öyle sanıyordu. Gezegeninin başına gelen bunca tatsız şeyden ayrı olarak vagon muhafızı onu neredeyse boğmak üzereydi ve uzay boşluğuna atılma düşüncesinden pek hoşlanmamıştı. Bir de onun derdini anlamaya çalış, diye ısrar etti Ford. Şu zavallı delikanlıya bak. Ömrü boyunca yapacağı iş, ayaklarını yere rap rap vura vura yürüyüp insanları uzay gemilerinden atmak. Ve bağırmak, diye ekledi muhafız. Bir de bağıracak, elbette, dedi Ford. Boynuna dolanmış kalın kola dostça bir tevazuyla vurdu hafifçe. Ve bunu neden yaptığını bile bilmiyor. Arthur bunun çok üzücü olduğunu zayıf bir hareketle onayladı. Çünkü konuşacak kadar soluk alamıyordu. Kafası iyice karışmış muhafızdan derin homurtular duyuldu. Evet, böyle düşününce sanırım. Bravo delikanlı, diye yüreklendirdi onu Ford. Peki ama, diye devam etti homurdanma. Başka bir seçeneğin var mı? Var, dedi Ford. Neşeyle ama yavaşça. Bu işi bırakabilirsin elbette. Onlara, diye devam etti. Onlara artık bu işi yapmayacağını söyle. Buna bir şeyler eklemesi gerektiğini hissetti. Ama şu an için muhafızın aklı kendisine söylenenlerle epey meşgul görünüyordu. Dedi muhafız. Şey, bence bu o kadar da güzel bir fikir değil. Ford, fırsatın avuçlarından kayıp gitmek üzere olduğunu fark etti. Dur bir dakika, dedi. Bu yalnızca bir başlangıç, anlıyor musun? Tam da o anda muhafız onları tekrar sıkıca tutmaya başladı ve asıl amacı olan tutsakları hava kilidine taşıma işine devam etti. Konuşma belli ki ona oldukça dokunmuştu. Hayır, eğer sizin için fark etmezse, dedi muhafız, ikinizi şu hava kilidinden atıp yapmam gereken birkaç bağırıp çağırma işine devam etsem iyi olacak. Ford için kesinlikle fark ederdi. Hadi ama dinle biraz, dedi daha yavaş, daha neşesiz bir tonla. Hım, dedi Arthur, anlaşılır bir tonlama kullanmaksızın. Bekle biraz, diye devam etti Ford. Daha müzik ve sanat var. Sana anlatacağım daha pek çok şey var. Ah! Direnmek faydasız, diye böğürdü muhafız ve ekledi. Görüyorsun ya, eğer böyle devam edersem kıdemli bağırma subaylığına terfi edebilirim. Bağırmayan ve insanları itip kakmayan subaylar için genelde boş kadro bulunmaz. Bu yüzden bence bildiğim şeyi yapmaya devam etmek benim için daha iyi. Artık hava kilidine ulaşmışlardı. Geminin iç yüzeyine gömülü daire biçiminde kocaman çelik bir kapaktı. Çok ağır ve aşılmaz görünüyordu. Muhafız bir düğmeye bastı ve kapak yağ gibi kayarak açıldı. Yine de ilgilendiğiniz için teşekkür ederim, dedi vagon muhafız. Hoşça kalın. Ford ve Arthur'u kapaktan içeri küçük bir kabine fırlattı. Arthur düştüğü yerde soluk soluğa yatıp kaldı. Ford hemen yerden kalkıp kapanmakta olan kapağı umutsuzca omuz attı. Ama dinle, diye bağırdı muhafıza. Hakkında hiçbir şey bilmediğin koca bir dünya var. Bak, buna ne dersin? Umutsuzca o anda aklına gelen tek kültür kırıntısına sarıldı. Beethoven'ın 5. senfonisinin ilk notalarını mırıldanmaya başladı. Da da da dam. Bu içindeki hiçbir şeyi harekete geçirmiyor mu? Hayır, dedi muhafız. Pek değil ama teyzeme bundan bahsedeceğim. Sonra başka bir şey söylediyse bile ne dediği duyulmadı. Kapak sımsıkı kapanmış ve gemi motorlarının uzaktan gelen hafif mırıltısı dışında ortalık sessizleşmişti. Yaklaşık 2 metre çapında, 3 metre yüksekliğinde ve pırıl pırıl parlatılmış silindir bir bölmenin içindeydiler. Ford soluk soluğa çevresine bakındı. "Onda biraz potansiyel var sanmıştım," dedi ve yere çöküp sırtını kavisli duvara dayadı. Arthur hala düştüğü yerde, zeminin kavisli kısmında yatıyordu. Kafasını kaldırıp bakmadı. Kesik kesik soluyarak öylece yattı. "Şimdi köşeye sıkıştık, değil mi?" "Evet," dedi Ford. "Köşeye sıkıştık." "Peki bir şey düşünemedin mi? Bir şeyler düşüneceğini söylemiştin sanırım. Belki de bir şey düşündün ama ben fark edemedim." "Şey, evet, bir şey düşündüm," dedi Ford hızlı hızlı soluyarak. Arthur umutlu gözlerle ona baktı. "Ama maalesef," diye devam etti Ford, "düşündüğüm şey bu hava geçirmez kapağın diğer tarafı için geçerliydi." Az önce üzerlerine kapanan kapağı tekmeledi. "Ama iyi bir fikirdi, değil mi?" "Ya evet, çok zekiceydi." "Neydi?" "Şey, ayrıntıları henüz belirlememiştim. Bunun bir anlamı da kalmadı zaten, değil mi?" "O zaman, şimdi ne olacak?" diye sordu Arthur. Karşımızdaki kapak birkaç saniye sonra otomatik olarak açılacak ve sanırım biz de uzayın derinliklerine fırlayıp oksijensizlikten boğulacağız. Tabii eğer ciğerlerini havayla doldurursan 30 saniye kadar dayanabilirsin. Ellerini arkasına koyup kaşlarını kaldırdı ve eski bir Beetlejuice savaş ilahisi mırıldanmaya başladı. Birdenbire Arthur'un gözüne çok uzaylı göründü. "Demek buraya kadarmış," dedi Arthur. "Öleceğiz." "Evet," dedi Ford. "Tek bir istisna var." "Olamaz, dur bir dakika." Birden karşısında Arthur'un görüş alanının arkasında kalan bir şeyin üzerine atıldı. "Bu düğme deneyin nesi?" dedi haykırarak. "Ne? Nerede?" diye bağırdı Arthur, o tarafa doğru dönerek. "Hayır, yalnızca şaka yapıyordum," dedi Ford. "Eninde sonunda öleceğiz." Duvara yaslanıp kendini tekrar yere bıraktı ve ilahisine kaldığı yerden devam etti. "Biliyor musun," dedi Arthur, "böyle zamanlarda, yani Beetlejuice'lü bir adamla bir vagon hava kilidine tıkılıp kaldığımda ve uzayın derinliklerinde havasızlıktan ölmeme azıcık bir zaman kaldığında, keşke gençken annemi dinleseydim diyorum."
"Neden? Ne derdi sana?"
"Bilmem. Hiç dinlemedim ki."
"Ha."
Ford mırıldanmaya devam etti. "Harika," diye düşündü Arthur kendi kendine. "Nelson'ın sütunu gitti. McDonald's gitti. Geriye kalan tek şey ben ve çoğunlukla zararsız sözcükleri. Birkaç saniye içinde geriye yalnızca çoğunlukla zararsız sözcükleri kalacak. Oysa ki dün gezegende her şey son derece yolunda görünüyordu." Bir motor vızıldadı. Hafif bir tıslama, dış kapağın gerçek olamayacak kadar parlak ışık noktacıklarıyla bezenmiş, kapkara bir boşluğa açılmasıyla içeriye hücum eden havanın sağır edici gürlemesine dönüştü. Ford ve Arthur, oyuncak bir tabancadan fırlayan mantarlar gibi uzay boşluğuna fırladılar. Bölüm 8. Otostopçunun Galaksi Rehberi, her şeyiyle dikkate değer bir kitaptır. Yıllar boyunca pek çok farklı kişinin editörlüğü altında tekrar tekrar derlenmiştir. Sayısız gezginin ve araştırmacının katkılarını içermektedir. Giriş bölümü şöyle başlar. Uzay der, büyüktür. Gerçekten büyüktür. Ne kadar engin, ne kadar uçsuz bucaksız ve ne kadar akıllara durgunluk verecek büyüklükte olduğuna inanamazsınız.
Aşağıdaki eczaneye giden yolun uzun olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bu uzayın yanında fındık kadar kalır. Bakın, diye devam eder. Üslup biraz oturur ve size gerçekten bilmeniz gereken şeyleri anlatmaya başlar. Örneğin, inanılmaz derecede güzel olan Bethlehem gezegeninde yaşayanların, her yıl ziyarete gelen 10 milyar turist nedeniyle giderek artan erozyon yüzünden büyük endişe duyduklarından ve bu yüzden gezegen üzerindeyken yediklerinizle vücuttan attıklarınız arasındaki herhangi bir tutarsızlığın ayrılmadan önce ameliyatla beden ağırlığınızdan düşürüldüğünden söz eder. Yani tuvalete her gidişinizde makbuz almanız hayati bir önem taşımaktadır. Yine de dürüst olmak gerekirse, yıldızlar arası mesafelerin katıksız enginliğiyle karşılaştırıldığında, rehberin giriş kısmını yazanlarınkinden daha iyi çalışan akıllar bile bocalamıştır. Bazıları sizi bir an için Reading'de küçük bir fıstığı ve Johannesburg'da küçük bir cevizi ya da buna benzer baş döndürücü kavramları düşünmeye davet eder. Basit gerçekse, İnsanların hayal gücünün yıldızlar arası uzaklıkları kavrayamayacağıdır. Işık öylesine hızlı hareket eder ki pek çok ırkın onun hareket edebildiğini anlaması binlerce yıl sürmüştür. Ancak ışığın bile yıldızlar arası seyahat etmesi zaman alır. Güneş yıldızından eskiden yerkürenin bulunduğu yere varması 8 dakika sürer ve buradan Güneş'in en yakın yıldız komşusu Alfa Proxima'ya gitmek içinse 4 yıl daha gerekir. Işığın galaksinin diğer ucuna, örneğin Damogran'a ulaşması daha uzun sürer. 500 bin yıl. Bu mesafeyi otostopla kat etme rekoru 5 yılın altındadır. Ama yolda pek fazla bir şey görme fırsatınız olmaz. Otostopçunun galaksi rehberi, ciğerlerinizi havayla doldurursanız uzay boşluğunda 30 saniye kadar yaşayabileceğinizi söyler. Ama bununla birlikte akıl almaz boyuttaki uzayda o 30 saniye içinde bir başka geminin sizi alma olasılığının 2 üzeri 276.709'da bir olduğunu da eklemektedir. Çok şaşırtıcı bir rastlantı eseri bu sayı aynı zamanda Arthur'un bir zamanlar Islington'da yediği ve ilişkiye giremediği çok hoş bir kızla tanıştığı, kız evden davetsiz bir misafirle ayrılmıştı, partinin verildiği dairenin telefon numarasıydı. Yerküre gezegeni, Islington'daki daire ve telefon çoktan yok olmuştu. Ama 29 saniye sonra Ford ve Arthur'un kurtarılması vesilesiyle kısaca da olsa anılması küçük bir tesellidir. Bölüm 9. Ortada hiçbir neden yokken hava kilitlerinden birinin kapağının açılıp kapandığını fark eden bir bilgisayar kendi kendine söylendi. Bunun nedeni mantığın öğle yemeğine çıkmış olmasıydı. Biraz önce galakside bir delik oluşmuştu. Bir saniyenin tam hiçte biri uzunluğunda, bir santimetrenin hiçte biri genişliğinde ve bir ucundan diğerine nice milyonlarca ışık yılı derinliğindeydi. Kapanırken içinden bir sürü kağıt şapka ve parti balonu düşüp evrenin içinde sürüklenmeye başladı. 1 metre boyunda, 7 piyasa analistinden oluşan bir ekip dışarı fırlayıp biraz havasızlıktan, biraz da şaşkınlıktan can verdiler. 239 bin hafif kızarmış yumurta da dışarı uçup, pansel sisteminin kıtlık çekmekte olan Pogril bölgesinin üzerinde kocaman ve titrek bir yığın oluşturmuştu. Birkaç hafta sonra ise kolesterol zehirlenmesinden ölen tek bir kişi dışında Pogril kabilesinin tamamı kıtlıktan ölmüştü. Deliğin açık kaldığı saniyenin hiçte biri, son derece inanılmaz bir şekilde zaman içinde bir ileri bir geri yankılandı. Uzak geçmişin derinliklerinde bir yerlerde, uzayın steril boşluğunda sürüklenen, rastgele toplanmış küçük bir atom grubunu şiddetle sarstı ve onları hiç olmayacak olağan dışı bir düzende birbirine bağladı. Bu düzen kendini kopyalamayı çabucak öğrendi. Bu düzenin olağan dışı yanlarından biri de buydu. Ve sürüklendiği her gezegende büyük sorunlara yol açmaya başladı. Evrende yaşam işte böyle başlamıştı. 5 vahşi olay girdabı, tehlikeli mantıksızlık fırtınalarına kapıldılar ve içlerindekini bir kaldırıma kustular. Kaldırımda yatan Ford Prefect ve Arthur'dan yarı ölü balıklar gibi yutkunarak nefes almaya çalışıyorlardı. "İşte," dedi Ford güçlükle soluyarak. Bilinmezin 3. katında hızla ilerleyen kaldırımda parmaklarıyla tutunacak yer arıyordu. "Sana bir şeyler düşüneceğimi söylemiştim." "Şey, tabii," dedi Arthur. "Tabii. Yoldan geçen bir uzay gemisi bulma ve onun tarafından kurtarılma fikrim," dedi Ford. Çok parlak bir düşünceydi. Gerçek evren, insanın midesini alt üst eden kavisler çizerek altlarından akıp gidiyordu. Türlü türlü taklit nesne dağ keçileri gibi sessizce yanlarından geçmekteydi. İlk ışık, uzay zamanı adeta sütlaç parçacıklarıyla sıvayarak patladı. Zaman çiçeklendi, madde büzülerek yok oldu. En büyük asal sayı bir köşede sessizce tek bir vücut haline geldi ve kendini sonsuza dek gizledi. "Şey, bırak bu ayakları," dedi Arthur. "Bunun olma olasılığı çok küçüktü." "Homurdanmayı bırak, işe yaradı işte," dedi Ford. "Nasıl bir geminin içindeyiz?" diye sordu Arthur. Sonsuzluk çukuru altlarında esnerken. "Bilmiyorum," dedi Ford. "Henüz gözlerimi açmadım." "Evet, ben de açmadım," dedi Arthur. Evren sıçradı, donup kaldı, titredi ve birkaç beklenmedik yöne doğru büküldü. Arthur ve Ford gözlerini açıp çevrelerine hatırı sayılır bir şaşkınlık içinde baktılar. "Yüce Tanrım," dedi Arthur. "Burası tıpkı Saturn'daki deniz kıyısına benziyor." "Vay canına, bunu söylediğini duymak beni rahatlattı," dedi Ford. "Niçin?" "Çünkü delirdiğimi düşünmeye başlamıştım." "Belki de deliriyorsundur. Belki de bunları söylediğimi sadece sen uyduruyorsundur." Ford bunun üzerine düşündü. "Pekala, bunları söyledin mi, söylemedin mi?" diye sordu. "Sanırım söyledim," dedi Arthur. "Şey, belki ikimiz de deliriyoruzdur." "Evet," dedi Arthur. "Bütün olanları düşünürsen burasının Saturn olduğunu düşünmemiz için bizim delirmiş olmamız gerek." "Peki sen buranın Saturn olduğunu düşünüyor musun?"
"Ha, evet."
"Ben de." "O zaman ikimiz de delirmiş olmalıyız. Delirmek için güzel bir gün."
"Evet," dedi yanlarından geçip giden bir manyak.
"Bu da kim?" diye sordu Arthur.
"Hangisi? 5 kafalı ve tütsülenmiş ringa balıklarıyla dolu böğürtlen çalısına sahip bir adam mı?"
"Evet."
"Bilmiyorum. Birisi işte."
"Ya." İkisi de kaldırıma oturdular ve devasa çocukların kumda bütün ağırlıklarını vererek zıplayışlarını ve belirsiz bölgelere takviyeli parmaklık stokları götüren vahşi atların gökyüzü boyunca fırtına gibi koşuşlarını belirgin bir huzursuzlukla izlediler. "Biliyor musun," dedi Arthur hafifçe öksürerek, "eğer burası Saturn ise bu işte bir tuhaflık var. Denizin bir kaya gibi hareketsiz durması ve binaların devamlı yukarı aşağı dalgalanmasını mı kastediyorsun?" diye sordu Ford.
"Evet, ben de bunu tuhaf karşıladım aslında."
Saturn büyük bir patlamayla birbirinin çevresinde müstehcen ve şehvetli biçimlerde uçan danslar edip fırıl fırıl dönen 6 eşit parçaya bölünürken konuşmaya devam etti. "Burada ayrıca hiç de tekin olmayan bir durum var. Boruların ve tellerin vahşice uluyan sesleri rüzgarda kuruyup kavruldu. Tanesi 10 peni olan sıcak çörekler yoldan dışarı fırladı. Gökyüzünde iğrenç bir balık fırtınası başladı. Bunun üzerine Arthur ve Ford Hemen tabanları yağlayıp oradan tüyme vaktinin geldiğine karar verdiler. Kalın ses duvarlarının, kadim düşüncelerin oluşturduğu dağların, duygusal müzik vadilerinin, sezondaki kötü ayakkabıların ve beş para etmez beyzbol sopalarının içine daldılar ve birdenbire bir kız sesi duydular. Oldukça mantıklı bir sese benziyordu ama tek söylediği 2/100.000'e bir ve daha da düşüyor oldu. Ford bir ışından aşağıya kaydı ve sesin kaynağını bulmaya çalışarak sağa sola bakındı durdu. Ama ciddi olarak inanabileceği hiçbir şey göremedi. "O ses de neydi?" diye bağırdı Arthur. "Bilmiyorum," diye karşılık verdi Ford bağırarak. "Bilmiyorum. Bana bir ihtimal hesabı gibi geldi."
"İhtimal mi? Nasıl yani?"
"İhtimal. Bilirsin işte, 2/1, 3/1, 5/4 gibi. Ses 2/100.000'e 1 dedi. Oldukça düşük bir ihtimal değeri."
1 milyon galonluk bir fıçı dolusu krema, kendisini hiçbir uyarıda bulunmaksızın onların üzerine boca etti.
"Peki ama bu ne anlama geliyor?" diye haykırdı Arthur.
"Ne, krema mı?"
"Hayır, ihtimal hesabı."
"Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Sanırım bir tür uzay gemisindeyiz."
"Tek tahmin edebildiğim," dedi Arthur, "buranın birinci mevki olmadığı." Uzay zamanın dokusunda kabartılar belirmeye başladı. Kocaman ve çirkin kabartılar.
"Ah," dedi Arthur. Bedeninin yumuşadığını ve alışılmadık yönlere doğru büküldüğünü hissettiğinde.
"Görünüşe göre Saturn eriyip gidiyor. Yıldızlar girdaba kapılmış gibi dönüyor. Kuraklık yüzünden toz fırtınalarının koptuğu bir arazi gibi. Bacaklarım gün batımına dalıyor. Sol kolum da yerinden çıktı."
Aklına ürkütücü bir düşünce geldi. "Lanet olsun," dedi. "Dijital saatimi şimdi nasıl çalıştıracağım?" Gözlerini çaresizlik içinde Ford'un bulunduğu yöne doğru çevirdi.
"Ford," dedi. "Bir penguene dönüşüyorsun, kes şunu."
Ses yine duyuldu. 2/75.000'e 1 ve düşmeye devam ediyor." Ford göletinin çevresinde öfkeyle badi badi yürüdü.
"Hey, sen kimsin?" dedi vaklayarak. "Neredesin? Neler oluyor ve bunu durdurmanın bir yolu var mı?"
"Lütfen sakin olun," dedi ses tatlı tatlı. İnsanın aklına yalnızca tek kanadı kalmış ve iki motorundan biri yanmakta olan büyük bir yolcu uçağının hostesi geliyordu.
"Tamamen güvendesiniz."
"Ama konu bu değil ki," dedi Ford, öfkeden kudurarak.
"Konu şu ki ben artık tamamen güvende olan bir penguenim. Meslektaşımsa hızla kol ve bacaklarını kaybediyor."
"Tamam, sorun yok. Onları geri aldım," dedi Arthur. "2/50.000'e 1 ve düşmeye devam ediyor," dedi ses.
"Elbette," dedi Arthur. "Bu kadar uzun olmalarını istemezdim gerçi ama..."
Kuşlara özgü bir öfkeyle ciyaklayarak. Ses boğazını temizledi. Dev bir pötibör uzaktan beceriksizce koşmaya başladı.
"Hoş geldiniz," dedi ses. "Yıldız gemisi Altın Kalbe hoş geldiniz."
Ses devam etti.
"Lütfen," dedi ses. "Çevrenizde gördüğünüz ya da duyduğunuz hiçbir şey sizi korkutmasın. 2/276.000'e 1 olan bir ihtimalsizlik düzeyinde, ihtimalen çok daha yüksekken, mutlak bir ölümden kurtarıldığınız için başlangıçta bazı kötü etkiler hissedeceksiniz. Şimdi 2/25.000'e 1 düzeyinde seyretmekteyiz ve düşüş sürüyor. Normalin ne olduğuna emin olur olmaz, normale dönüyor olacağız nasılsa. Teşekkürler. 2/20.000'e 1 ve düşüş devam ediyor."
Ses kesildi. Ford ve Arthur kendilerini aydınlık, küçük ve pembe bir odacıkta buldular. Ford çılgınca heyecanlanmıştı.
"Arthur," dedi. "Bu harika. Sonsuz ihtimalsizlik motoruyla çalışan bir gemi tarafından kurtarıldık. Bu inanılmaz bir şey." Bununla ilgili söylentileri daha önce duymuştum. Hepsi resmi kaynaklarca yalanlanmıştı. Ama şimdi yapmış olmalılar. İhtimalsizlik motorunu yaptılar. Arthur bu. Arthur. Arthur neler oluyor? Bedenini küçük odanın kapısına bastırmış olan Arthur onu kapalı tutmaya çalışıyor ama kapı bir türlü yerine oturmuyordu. Parmaklarında mürekkep lekeleri olan minik tüylü eller aralıktan içeri uzanıyor, incecik sesler susmamacasına çılgınlar gibi konuşuyordu. Arthur başını kaldırıp baktı. "Ford," dedi. "Dışarıda yazdıkları Hamlet metni hakkında bizimle konuşmak isteyen sonsuz sayıda maymun var." Bölüm 10. Sonsuz ihtimalsizlik motoru, yıldızlar arası engin mesafeleri, hiperuzaydaki bütün o can sıkıcı gidip gelmeler olmaksızın, saniyenin hiçte biri kadar bir zamanda kat etmeyi sağlayan yeni ve harika bir yöntemdi. Şans eseri bulunmuş ve galaktik hükümetin Damogran'daki araştırma ekibi tarafından idare edilebilir bir fırlatma gücü haline getirilmişti. Yöntemin keşfedilişinin öyküsü kısaca şöyleydi. Bir Bumble Veni 57 ve son 6 beynin mantık devrelerini güçlü bir Brownian hareket üreticisine, bir fincan güzel ve sıcak çay diyelim, sarkıtılmış atomik vektör belirticisine basit bir şekilde bağlayarak ufak miktarda sonlu ihtimalsizlikler üretme ilkesi şüphesiz iyi kavranmıştı. Ve böyle jeneratörler belirsizlik teorisine bağlı olarak partilerde buzları eritmekte kullanılıyor ve onunla ev sahibesinin iç çamaşırlarındaki bütün moleküllerin eş zamanlı olarak 30 santim sola doğru sıçraması sağlanıyordu. Pek çok saygıdeğer fizikçi böyle bir şeyi desteklemeyeceğini açıklamıştı. Bunun nedeni kısmen buluşun bilimin itibarını zedelemesiydi. Ama asıl neden böylesi partilere davet edilmemeleriydi. Dayanamadıkları bir başka şey de bir uzay gemisinin yıldızlar arasındaki akıllara durgunluk verici mesafeleri sıçraması için gereken sonsuz ihtimalsizlik alanını üretebilecek bir makine yapmaya çalışırlarken karşılaştıkları ebedi başarısızlıktı. Ki en sonunda böyle bir makine yapmanın neredeyse imkansız olduğunu açıkladılar, huysuz bir biçimde. Sonra bir gün, özellikle başarısız bir partinin ardından laboratuvarı süpürmek için bırakılan bir öğrenci, kendini şöyle bir mantık yürütürken buldu. "Eğer," diye düşündü kendi kendine, "böyle bir makine neredeyse imkansızsa, o zaman mantık gereği bunun sonlu bir ihtimalsizlik olması gerekiyordu. Yani böyle bir makine için yapmam gereken şeyler sırasıyla bunun tam tersi olarak ne kadar ihtimalsiz olduğunu hesaplamak. Bunun sonucu sonlu ihtimalsizlik jeneratörüne bağlamak, ona bir bardak taze ve gerçekten sıcak çay vermek ve sonrasında onu çalıştırmak olacaktır." Bunu da yaptı ve uzun zamandır aranan altın değerindeki sonsuz ihtimalsizlik jeneratörünü hiçbir zahmete girmeksizin yaratmayı başardığını görünce çok şaşırdı. Galaktik Enstitü Üstün Zeka Ödülünü alışının hemen ardından, hiç dayanamayacakları bir şey varsa onun da çok bilmiş olduğunu en sonunda anlayıp küplere binen bir grup saygın fizikçi tarafından linç edilmesi öğrenciyi daha da şaşırttı. Bölüm 11. Altın Kalp'in ihtimalsizlik geçirmez kontrol kabini tamamen sıradan bir uzay gemisininkine benziyordu. Tek farkı çok yeni olduğu için tertemiz olmasıydı. Kontrol koltuklarının bazılarının üzerinde hala naylon kılıfları duruyordu. Kabin ağırlıkla beyazdı. Dikdörtgendi ve yaklaşık olarak küçükçe bir restoran büyüklüğündeydi. Aslında tam bir dikdörtgen değildi. İki uzun kenar hafif paralel bir kavisle yana yatıyordu. Kabinin bütün açıları ve köşeleri heyecan verici bir bodurlukta şekillendirilmişti. İşin aslı şuydu ki kabini sıradan üç boyutlu dikdörtgen bir oda olarak inşa etmek çok daha kolay ve çok daha kullanışlı olurdu. Ama sonra tasarımcılar aç kalırdı. Ükey duvardaki kontrol ve yönlendirme sistem panellerinin üzerindeki büyük video ekranları ve dış ükey duvarın içine uzun sıralar halinde yerleştirilmiş bilgisayarlar sayesinde kontrol kabini heyecan verici bir şekilde anlamlı görünüyordu. Bir köşede kamburunu çıkarmış halde bir robot oturuyor, fırçalanıp parlatılmış çelik kafası, fırçalanıp parlatılmış çelik dizlerinin arasında gevrekçe sallanıyordu. O da çok yeniydi ama güzel bir biçimde yapılıp cilalanmış olmasına rağmen aşağı yukarı insansı bedeninin çeşitli parçaları her nasılsa birbirine tam uymamış görünüyordu. Aslında parçalar tamamen düzgün bir şekilde birbirlerine geçmişlerdi ama robotun duruşundaki bir şey görenlere daha iyi yapılabilirdi hissini veriyordu. Ellerini pırıl pırıl aletlerin üzerinde gezdirip heyecanla kıkırdayan Zaphod Beeble Prox kabinde sinirli sinirli dolanıyordu. Trillian bazı ölçümler yapan bir yığın aletin üzerine kambur bir şekilde eğilerek oturmuştu. Sesi geminin anons sistemiyle her yere ulaşmaktaydı. "Beşe bir ve düşmeye devam ediyor," dedi. "Dörde bir ve düşmeye devam ediyor. Üçte bir, iki, bir. İhtimal faktörü bire bir. Normale döndük. Tekrar ediyorum. Normale döndük." Mikrofonu kapattı. Sonra yüzünde hafif bir gülümsemeyle yeniden açtı ve devam etti. "Yani hala üstesinden gelemediğiniz herhangi bir şey varsa bu sizin kendi sorununuz demektir. Lütfen sakinleşin. Yakında sizi almaya geleceğiz." Zaphod öfkeyle patladı. "Kim bunlar Trillian?" Trillian ona bakmak için koltuğunu çevirdi ve omuzlarını silkti. "Görünüşe göre uzay boşluğundan aldığımız iki herif yalnızca," dedi. "ZZ9 çoğul Z alfa bölgesi." "Şey, evet, bu çok tatlı bir düşünce Trillian," diye yakındı Zaphod. "Ama bu şartlar altında bunun gerçekten akıllıca olduğunu düşünüyor musun? Demek istediğim, şu anda kaçıyoruz filan. Şimdiye kadar galaksi polis gücünün yarısı peşimize düşmüştür. Ama biz otostopçuları almak için duruyoruz. Tamam, artistik puan 10 üzerinden 10. Ama akıllıca düşünme eksi bilmem kaç milyon, öyle değil mi?" Parmakları bir kontrol panelinin üzerinde sinirli sinirli tempo tuttu. Önemli bir tuşa dokunmadan Trillian adamın elini sakin bir şekilde oradan uzaklaştırdı. Zaphod'un zihinsel özellikleri neyi içerirse içersin, gösteriş, kabadayılık, kibir. Konu mekanik olduğunda hiç yeteneği yoktu ve ölçüsüz bir el hareketiyle gemiyi göz açıp kapayana kadar havaya uçurabilirdi. Trillian onun bu kadar çılgın ve başarılı bir yaşam sürmüş olmasının ana nedeninin yaptığı hiçbir şeyin önemini asla anlamamış olması olduğundan şüphelenmeye başlamıştı. "Zaphod," dedi sabırlı bir ruh haliyle. "Uzay boşluğunda korumasız bir şekilde süzülüyorlardı. Ölmelerini istemezdin, değil mi?" "Şey, biliyorsun, hayır, öyle değil ama..." "Öyle değil mi? Öyle ölmelerini mi istemezdin? Ama ne?" Trillian başını bir tarafa doğru eğip adama baktı. "Şey, belki de birileri onları daha sonra gemisine alırdı. Bir saniye daha dışarıda kalsalardı, şimdi ölmüş olacaklardı." "Evet, yani sen mesele üzerine biraz daha düşünme zahmetine katlansaydın, şimdi böyle bir derdimiz olmayacaktı." "Ölmelerine izin vermek seni mutlu mu edecekti yani?" "Şey, biliyorsun, pek öyle mutlu etmeyecekti ama..." "Her neyse," dedi Trillian, kontrol paneline dönerek. "Onları gemiye ben almadım." "Ne demek istiyorsun? Kim aldı o zaman?" "Gemi aldı." "Ha?" "Gemi aldı. Tamamen kendisi yaptı." "Ha?" "İhtimalsizlik motorunu çalıştırdığımız sırada." "Ama bu inanılmaz." "Hayır Zaphod. Yalnızca ihtimali çok çok düşük." Evet." "Zaphod dinle," dedi Trillian, adamın kolunu hafifçe okşayarak. "Yabancılar konusunda endişelenme. Yalnızca iki herif işte. Robotu onları buraya alıp getirmesi için aşağıya göndereceğim. Hey, Marvin!" Köşedeki robotun kafası ani ve sert bir dönüş yaptı. Ama sonra neredeyse algılanamaz bir hareketle sağa sola sallandı. Gerçek ağırlığından 10 kilo daha ağırmış gibi uğraşarak ayağa kalktı ve dışarıdan gözlemleyen birine odanın diğer tarafına gitmek için kahramanca bir çaba sarf ettiğini düşündürecek bir tavırla yürümeye başladı. Trilya'nın önünde durdu ve kızın sol omzunun üstünden ötelere bakıyormuş gibi görünüyordu. "Moralimin son derece bozuk olduğunu bilmeniz gerektiğini düşünüyorum," dedi robot. Sesi boğuk ve umutsuzdu. "Of tanrım!" diye homurdandı Zafot ve kendini bir koltuğa bırakıverdi. "Pekala," dedi Trilyan umut verici, şefkatli bir sesle. "İşte seni oyalayacak ve kafanı bir takım şeylere takmanı engelleyecek bir iş."
"Bu işe yaramaz!"
dedi Marvin monoton bir sesle. "Benim olağanüstü bir düşünme gücüm var." "Marvin!" diye uyardı Trillian.
"Pekala," dedi Marvin. "Benden ne yapmamı istiyorsun?"
"İki numaralı giriş bölmesine in ve oradaki iki yabancıyı alıp buraya getir. Gözün üstlerinde olsun." Mikrosaniyelik bir duraksama ve ses perdesiyle tını üzerinde yapılan ince ayarlar sayesinde gerçekten kulp takabileceğiniz bir şey değildi. Bu Marvin, insani olan her şeye karşı duyduğu katıksız küçümsemeyi ve korkuyu ifade etmeyi başardı.
"Hepsi bu kadar mı?"
"Evet," dedi Trillian sertçe.
"Bundan hiç keyif almayacağım," dedi Marvin.
Zafod koltuğundan ayağa fırladı.
"Senden keyif almanı istemiyor," diye bağırdı. "Yalnızca söyleneni yap, anlaşıldı mı?"
"Pekala," dedi Marvin üzerine sertçe vurulmuş büyük ve çatlak bir çan gibi çınlayarak.
"Söyleneni yapacağım."
"İyi," diye bağırdı Zafod.
"İyi, teşekkürler."
Marvin dönüp üçgen şeklindeki kırmızı ve yassı kapaklı gözleriyle ona baktı.
"Canınızı sıkmıyorum değil mi?"
diye sordu dokunaklı bir sesle.
"Hayır, hayır Marvin,"
dedi Trillian oynak bir şarkı söylercesine. "Ortada hiçbir sorun yok gerçekten."
"Canınızı sıktığımı düşünmek hoşuma gitmezdi."
"Hayır, bu konuda endişen olmasın," diye devam etti oynak şarkıya. "Sen yalnızca doğal davranıyorsun ve her şey yoluna girecek."
"Aldırmadığınıza emin misiniz?"
diye daha da kurcaladı Marvin.
"Hayır dedim ya Marvin,"
diye sürdürdü oynak şarkısını Trillian.
"Hiçbir sorun yok gerçekten. Bu
hayatın bir parçası." Marvin ona elektronik bir bakış fırlattı.
"Hayat," dedi Marvin. "Bana hayattan bahsetmeyin."
Topuklarının üzerinde umutsuzca döndü ve kendisini kontrol kabininden dışarı sürükledi. Hoşnut bir mırıltı ve tıkırtıyla kapı arkasından kapandı. "Bu robota daha fazla dayanabileceğimi sanmıyorum Zafod," diye hırladı Trillian.
Ana Galaktika Ensiklopedisi, robotu insanların işlerini yapmak üzere tasarlanmış mekanik bir aygıt olarak tanımlar. Sirius Sibernetik Şirketi'nin pazarlama bölümü ise robotu, "Birlikte eğlenceli vakit geçirdiğiniz plastik dostunuz," şeklinde tanımlar. Otostopçunun galaksi rehberi ise Sirius Sibernetik Şirketi'nin pazarlama bölümünü, "Devrim gerçekleştiğinde duvarın önüne ilk dizilecek bir avuç kafasız olarak tanımlar." Ve editörlerin robot muhabirliği görevinde çalışmakla ilgilenen herkesten gelecek başvuruları büyük memnuniyetle karşılayacaklarını söyleyen bir dipnot düşer. Tuhaf bir şekilde Ana Galaktika Ensiklopedisi'nin bir zaman kayması sonucunda 1000 yıl sonrasından düşen bir edisyonunda Sirius Sibernetik Şirketi'nin pazarlama bölümü devrim gerçekleştiğinde duvarın önüne ilk dizilen bir avuç kafasız olarak tanımlanmıştır. Pembe Odacık çok kısa bir süre içinde yok oldu. Maymunlar daha iyi bir boyuta geçmişlerdi. Ford ve Arthur kendilerini geminin biniş alanında buldular. Burası pek bir şıktı.
"Bence bu gemi yepyeni," dedi Ford.
"Nereden anladın?" diye sordu Arthur. "Metalin yaşını ölçen acayip bir aletin mi var?" "Hayır, yalnızca yerde duran şu tanıtım broşürünü buldum. Evren sizin olabilir cinsi saçmalıklarla dolu." "Hey, bak, haklıymışım."
Ford sayfalardan birine parmağıyla sertçe vurdu ve Arthur'a gösterdi.
"Şöyle diyor: İhtimalsizlik fiziğinde yepyeni ve müthiş bir buluş. Geminin motoru sonsuz ihtimalsizliğe ulaşır ulaşmaz evrendeki her noktadan geçer. Diğer büyük hükümetleri imrendirin. Vay be! Amma da büyük bir iş bu. Ford, heyecanla geminin teknik özelliklerini anlatan bölümü arayıp buldu. Arada bir okudukları karşısında hayranlıkla soluğu kesiliyordu. Sürgünde olduğu yıllarda galaktik astroteknoloji alıp başını gitmişti. Arthur kısa bir süre onu dinledi. Ama Ford'un söylediklerinin çoğunu anlayamaz hale geldiğinde düşüncelerinin zihninde aylak aylak gezmesine izin verdi. Parmaklarını bir bilgisayarın akıl almaz klavyesinin kenarında gezdirirken birden yandaki panele uzandı ve insanı basmaya davet ediyormuş gibi görünen büyük ve kırmızı bir düğmeye basıverdi. Panel, "Lütfen bu düğmeye bir daha basmayın." sözcükleriyle aydınlandı. Arthur kendine geldi. "Dinle," dedi Ford, hala broşüre dalmış bir halde. "Geminin sibernetiğini amma da abartmışlar. Sirius Sibernetik Şirketi'nin geek özelliğine sahip yeni nesil robotları ve bilgisayarları." "Geek özelliği mi?" diye sordu Arthur. "O da ne?" "Ha, gerçek insan kişiliği diyor." "Hmm," dedi Arthur. "Korkunç görünüyor." "Öyle," dedi arkalarından gelen bir ses. Bu boğuk ve umutsuz sese belli belirsiz bir tangırtı eşlik ediyordu. Arkalarına döndüklerinde kamburu çıkarmış bir halde kapı eşiğinde dikilen, çelik gövdeli ve perişan görünüşlü bir adam gördüler. "Ne?" dediler. "Korkunç," diye devam etti Marvin. "Hepsi bu. Kesinlikle korkunç. Bu konuyu hiç açmayın. Şu kapıya bakın," dedi kapıdan içeri girerken. Tanıtım broşürünün tarzını taklit ederken ses ayarlarındaki alaycılık devreleri çalışmaya başladı. "Bu uzay gemisindeki bütün kapılar keyifli ve neşeli bir doğaya sahiptir. Sizin için açılmak onlar açısından bir zevk ve görevini başarıyla tamamladığını bilerek tekrar kapanmak bir memnuniyettir." Kapı arkalarından kapandığında gerçekten de tatminkar bir iç çekmeye benzeyen bir sese sahip olduğu anlaşıldı. Marvin kapıya doğru bir nefretle bakarken mantık devreleri tiksintiyle çatırdadı ve kapıya fiziksel şiddet uygulama düşüncesiyle tıkırdadı. "Bazı başka devreler." "Neden kardeşim? Ne gereği var? Hiçbir şey karışmaya değmez," diye araya girdi. "Başka devrelerde kapının ve insansıların beyin hücrelerinin moleküler bileşenlerini çözümleyerek eğlendiler. Son olarak da bis olsun diye çevrelerindeki küçük odanın ne kadar hidrojen yaydığını çabucak ölçtüler ve ardından can sıkıntısı içinde yeniden kapandılar." Onlara doğru dönerken robotun bedeni bir umutsuzluk kasılmasıyla titredi. "Haydi," dedi monoton sesiyle. "Sizi köprüye götürme emri aldım. İşte buradayım. Gezegen büyüklüğünde bir beynim var ve benden istedikleri şey sizi köprüye kadar götürmem. Buna iş memnuniyeti denebilir mi? Ben demem." Döndü ve nefret ettiği kapıya doğru yürüdü. "Affedersiniz," dedi Ford peşinden giderek. "Bu gemi hangi hükümete ait?" Marvin onu duymazdan geldi. "Şu kapıyı seyredin," diye homurdandı. "Yeniden açılmak üzere. Durup dururken dayanılmaz bir kendini beğenmişlik havası yaydığını söyleyebilirim." Kapı çevresindekilerin sevgisini kazanmayı amaçlayan şirin, hafif bir vızıltıyla açıldı ve Marvin paldır küldür dışarı çıktı. "Haydi," dedi. İkisi hızla peşinden gitti ve kapı tekrar memnuniyet dolu hafif tıkırtılar ve vızıltılar eşliğinde kayarak yerine oturdu. "Sirius Sibernetik Şirketi'nin pazarlama bölümü, sağ olsun," dedi Marvin, önlerinde kıvrılarak uzanan pırıltılı koridorda perişan bir halde, isteksizce ayak sürüyerek yürümeye başladı. "Haydi gerçek insan kişiliğine sahip robotlar yapalım," dediler. Sonra da denemeye benimle başladılar. "Ben bir kişiliğe sahip ilk örneğim. Her halimden anlaşılıyor, değil mi?" Ford ve Arthur sıkılmış bir ruh haliyle zayıf itiraz mırıltıları çıkardılar. o kapıdan nefret ediyorum, diye devam etti Marvin. Canınızı sıkmıyorum, öyle değil mi?
Hangi hükümet? Diye tekrar başladı Ford.
Bu gemi hiçbir hükümete ait değil, diye tersledi robot. Çalındı.
Çalındı mı?
Çalındı mı? Diye taklit etti Marvin.
Kim çaldı? Diye sordu Ford.
Zaphod Biblaprox.
Ford'un yüzüne sıra dışı bir şey oldu. Birbiriyle ilgisi olmayan en az 5 ayrı şok ve hayret ifadesi karman çorman bir yığın halinde üst üste binmişti. Adım atmak üzere kalkan sol ayağı basacak bir yer bulmakta zorlanıyormuş gibiydi ve boş gözlerle robota baktı ve bazı yüz kaslarını çözmeye çalıştı. Zaphod Biblaprox, dedi güçsüz bir sesle.
Özür dilerim, yanlış bir şey mi söyledim?
Diye sordu Marvin, ayaklarını dikkatsizce sürüyerek.
Nefes aldığım için beni affedin. Aslında bunu hiç yapmam. Bu yüzden bunu söyleme zahmetine niçin girdiğimi de bilmiyorum. Ah, Tanrım! Öyle mutsuzum ki. İşte kendinden memnun kapılardan biri daha. Hayat. Sakın bana hayattan bahsetmeyin.
Kimse hayattan filan bahsetmedi, dedi Arthur kızgın bir şekilde homurdanarak. Ford, sen iyi misin? Ford ona boş boş baktı. Robot, Zaphod Biblaprox mu dedi? Dedi.
Bölüm 12. Zaphod, kendisiyle ilgili haberleri dinlemek için ETA 6 radyo bandlarını araştırırken, altın kalbin kontrol kabinini bir anda yüksek sesli bir gang müziği tıngırtısı doldurdu. Makineyi çalıştırmak çok zordu. Radyolar yıllarca düğmelere basarak ve ayar düğmeleri çevrilerek çalıştırılmıştı. Sonra teknoloji geliştikçe dokunmaya duyarlı aletler üretilmeye başlandı. Sadece panellere parmağınızla hafifçe dokunmak yetiyordu. Şimdi ise tek yapmanız gereken parçaların genel yönüne doğru elinizi sallamak ve umut etmekti. Bu kas gücünden ciddi bir tasarruf demekti elbette. Ama aynı programı dinlemeye devam etmek istiyorsanız, çileden çıkartıcı bir şekilde put gibi oturmanız gerektiği anlamına da geliyordu. Zaphod elini salladı ve kanal tekrar değişti. Yine gang müziği tıngırtısı. Ama bu kez tıngırtı bir haber bülteninin fon müziğiydi. Haberler müziğin ritimlerine uysun diye yayına her zaman büyük uğraşlarla hazırlanırdı. Ve ETA 6 dalga bandında galaksinin dört bir yanında saat başı yayın yapan haber bültenini dinliyorsunuz, dedi cırtlak bir ses. Bütün zeki yaşam türlerine ve dışarıdaki herkese koca bir merhaba. İşin sırrı taşları birbirine çarpmakta. Çocuklar, tabii ki bu gecenin en büyük haberi de yeni ihtimalsizlik motoruna sahip ilk ve tek geminin Galaksi Başkanı Zaphod Biblaprox tarafından sansasyonel bir şekilde çalınması. Ve bu noktada herkesin sorduğu soru aynı. Koca Z sonunda çıldırdı mı? Pangalaktik gargara bombasını icat etmiş, bir zamanlar Eccentrica Golombits tarafından büyük patlamadan bu yana gelmiş geçmiş en iyi patlama olarak tanımlanmış ve bu yakınlarda 7. kez bilinen, evrenin en kötü giyinen akıl sahibi varlığı seçilen eski düzenbaz Biblaprox. Bakalım bu kez verecek bir cevabı var mı? Onun özel beyin bakımı uzmanı Gek Halfrant'a sorduk.
Müzik bir an için girdap gibi döndü, sonra sesi alçaldı. Konuşmaya muhtemelen Halfrant'a ait olan başka bir ses daha katıldı.
Nasıl desem Zaphod zıradan bir adamdı işte, dedi.
Ama bundan sonra söyledikleri duyulmadı. Çünkü kabinin diğer tarafından uçan elektrikli bir kurşun kalem, radyonun duyarlı açma kapama alanından geçmişti. Zaphod dönüp Trillian'a öfkeyle baktı. Kalemi atan oydu.
Hey! Dedi. Bunu neden yaptın?
Trillian bir ekran dolusu şekle parmaklarıyla hafifçe vuruyordu.
Aklıma bir şey geldi, dedi Trillian. Ya, öyle mi? Bu benim hakkımdaki bir haber bültenini yarıda kesmeye değecek bir şey mi?
Kendin hakkında zaten yeterince şey duyuyorsun. Ben güvensiz biriyim. Bunu ikimiz de biliyoruz. Bir an olsun Egon'dan kurtulabilir miyiz? Bu önemli.
Eğer etrafta benim egomdan daha önemli bir şey varsa derhal yakalanıp vurulmasını istiyorum.
Zaphod kıza ters ters baktı ve ardından kahkahayla güldü.
Dinle, dedi Trillian.